Ayrım 14.
Arnavutlar ile temasa gelen dinlerin emirleri ihtiyaçlarına, zihniyetlerine mutabık olmadığından onların mizacına, asabiyetine, seviye ve ihtirasına hitap edememiş demekti. Bir yanağına vurana öbür yanağını çevir emrini veren İsa'nın mütevekkil dini nokta nokta nokta. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 174. Kaldı ki Hristiyanlık ayinleri ve eğitimi Latince ve Yunanca yapılıyordu. Arnavutça yazılmış bir İncil bile bulunmuyordu. Bu nedenle Arnavutlar Katolik ve Ortodoks inancı yüzeysel olarak benimsiyor, geleneksel yaşam tarzının derinliklerinde ise geniş aile, kabile yapılanmasını ve kültürünü bir inanç gibi muhafaza ediyordu. Böyle olması da doğaldı. Zira Hristiyanlık tanrısal hukuku öngörüyordu. Oysa geniş aile, kabile maddesel hukukun ilkeleri sayesinde varlıklarını ve düzenlerini sürdürebiliyorlardı. Bu oluşum Arnavutlar arasında kaçınılmaz olarak çifte din anlayışını doğuruyordu. Zira siyasal ve askeri zorlamalar sonucu Hristiyanlığı kabul etmek zorunda kalan Arnavutlar, gerçekte örfi, geleneksel kültür ve yaşam tarzlarını sürdürerek Hristiyan galiplerin gözünü boyuyor, bir bakıma onları kandırıyorlardı. Kandaşlık geleneğinin hakim olduğu Arnavut kabile toplumlarında Ortodoks ya da Katolik inancın kabulünde manevi olmaktan çok maddi bir yön aramak daha doğru olur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Arnavut kabilelerinin yabancı Hristiyan devletlerin işgallerine karşı koyabilecek siyasal ve kültürel birliği henüz kuramamış olmaları nedeniyle işgalci devletlerin dinini kabul etmelerinde kendilerini güvence altına alabilme kaygıları önemli rol oynamıştır. Doktor Nuray Bozbora, sayfa 37. Bu dinsel panorama 15. yüzyıldan itibaren Osmanlıların bölgeye müdahale etmeye başlamasıyla birlikte İslami motifler kazanarak daha da renkleniyordu. Aslında Arnavutların inanç dünyasında köklü bir değişim meydana gelmiyor, sadece Hristiyanlığın yerini İslamiyet, Katolik ve Ortodoks mezheplerin yerini ise Alevi, Bektaşilik ve Sünnilik alıyordu. Osmanlılar 15. yüzyılda Arnavutluğa girmeye başlıyordu. Tüm Rumeli'de olduğu gibi burada da hızlı bir Türkleştirme ve Müslümanlaştırma politikası uygulanıyor, her iki politika da birbiriyle örtüştürülerek sürdürülüyordu. Bu da Rumeli'ye Türkmenlerin iskan edilmesi uygulamalarıyla da gerçekleştiriliyordu. Örneğin Sultan Murat Selanik'i aldığı zaman Vardar Yenicesi'nden Türk muhacirleri getirerek şehre yerleştiriyordu. Sultan 1. Bayezid Anadolu'dan Rumeli'ye sürekli olarak muhacir naklediyor, Makedonya'da köyler kuruyordu. Üsküp civarına Konya Türkmenlerini iskan ediyordu. 1496 yılında Yunanistan'da Argos'u aldığı zaman 30 binden fazla Yunanlıyı Anadolu'ya naklediyor ve bunlara karşılık Anadolu'dan Tatarları getirerek buraya yerleştiriyordu. Osmanlıların Türkleştirme ve İslamlaştırma politikasındaki en aktif rolü de göçer Türkmen aşiretleri oynuyordu. Zira Anadolu'daki göçer heterodoks Türkmen aşiretleri Osmanlı merkezi yönetime ve bulunduğu çevredeki yerleşik nüfus bakımından büyük sorunlar yaratıyor, hatta tehdit oluşturuyordu. Bu mübadeleler başka bakımdan da bir zaruret arz ediyordu. Çünkü Anadolu'da Moğol istilasından evvelki zamanlardan kalma konar göçer pek çok aşiretler var idi. Bunlar daima çoğaldı, hiç azalmadı. Devletin içtimai yapısında hiçbir nizama uymadan yaşamak isteyen bu aşiretler, yerleşmiş ahalinin zararına fenalıklar yapıp duruyorlardı. Bunun için onları deniz aşırı bölgelere geçirip yerleştirmek, geriye dönmemelerini yoluna koymak icap ediyordu. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 70-71. Unutmamak gerekir ki Anadolu'daki gezgin heterodoks Türkmen aşiretlerinin Rumeli'de iskan edilmeye başlamasıyla birlikte Rumeli'deki nüfus arasında da heterodoks eğilimin yaygınlaştığı görülüyordu. Bu durumun ilk örneklerinden biri de Arnavutluk'ta yaşanıyordu. İran'da kurulan Safevi Devleti'nin başındaki Şah İsmail'in Anadolu'daki heterodoks Türkmenleri çeşitli nedenlerle kendi safına çekmeye başlaması, Osmanlı merkezi otoritesiyle yereldeki Kalenderi, Alevi, Bektaşi heterodoks güç odakları arasında büyük sorunlar yaşatıyordu. Bunun en çarpıcı örneklerini ise Teke Eyli Türkmenlerinin Şah İsmail'in yandaşı olarak Erdebil'e gidip gelmeleri ve Anadolu'da kanlı çatışmalara neden olacak şekilde hareket etmeleri teşkil ediyordu. Buradaki Türkmen Kızılbaşların sorun yaratması nedeniyle merkezi yönetimin önlem almasına neden oluyordu. Nitekim Sultan II. Bayezid şu uygulamayı yapıyordu. Buna paralel olarak Teke Eli'nin Şii Alevi halkının bir kısmının yeni fethedilen Mora'daki Modon'a ve Koron'a nakledilmesine karar veriliyordu. Bir bakıma sürgün edilen bu Türkmenler zamanla Arnavutluk dahil bu bölgede Bektaşi'nin yayılmasına neden oluyorlardı. Her Sakaldan Bir Kıl, Murat Çulcu, Yayınları İstanbul 2001, sayfa 428. Buraya sürgün edilen Şii Alevi Türkmenlerin bölgede Bektaşiliğin yayılmasında, yerleşmesine ve benimsenmesine büyük rolü bulunuyordu. Arnavutların esnek, gevşek Hristiyanlık anlayışıyla geçirgen bir İslami anlayışı yansıtan Alevi, Bektaşi, heterodoks akım birbirini yadırgamıyordu. Aksine Osmanlı askeri gücünün ve yapılanmasının da aynı zemine dayanmasının etkisi desteğiyle kısa zamanda örtüşüp özdeşleşiyordu. Nitekim heterodoks Türkmenler ile Arnavut geniş aile kabile yaşam tarzıyla aynı özdeşleşmeyi gösteriyordu. Özellikle Sultan II. Mehmet İslamiyet ile Türklüğü, yani din ile ırkı bilinçli olarak anlamdaş duruma sokarak Arnavutların Müslümanlaşarak Türkleşmelerine uygun bir ortam hazırlıyordu. Nitekim yöredeki Boşnak, Pomak ve Arnavutlar bir süre sonra Müslümanlıkla Türkleşmek arasında fark görmüyor, Müslümanlaşmayı Türkleşmek olarak da kabul ediyorlardı. Arnavutların heterodoks akımın etkisi altında kalması Kapıkulu ocaklarındaki Bektaşi etkinliği ile de örtüşüyordu. Unutmamak gerekir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun silahlı gücünün önemli bir kısmını oluşturan Kapıkulu ocakları devşirme ocağı konumunda bulunuyordu. Devşirme uygulamasında ise Sırplar ve Boşnaklarla birlikte Arnavutlar da ilk sıralarda yer alıyordu. Devşirilerek acemi olanlar ocağına yazılan Arnavut gençlerinin yolu sadece askerlik alanda değil, idari ve siyasi alanda da açılıyordu. Asnaf-ı taifeyi, dövşürmeyi ulaman, 7 senede bir Yeniçeri ocağından yayabaşı cemaatlerinden bir çorbacı 500-600 nefer ile Rumeli diyarına çıkıp, her kura ve kasabattan mahbub, Tüvana, Bulgar, Arnavut, Sırp, Rum, Mupe'nin çendelerinden 7-8 bin kadar cem eylemek kanunu Orhan Gazi, talimi Hacı Bektaş Veli'dir. Osmanlı Devleti Teşkilatı'nda Kapıkulu Ocakları, Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılalı, geçen eser cilt 1 sayfa 28. Devşirilen Yeniçerilerin aileleri ve doğup büyüdükleri çevre, il ve münasebetlerini kesmedikleri düşünülecek olursa, Arnavut kökenli Yeniçerilerin Arnavutluğu etkilemesini doğal karşılamak gerekir. Bu etkilenme hiç şüphe yok ki, ocağı Bektaşiyan'dan sayılan Arnavut ocaklıların dinsel bakımdan da işlev görmesi anlamına geliyordu. Kaldı ki devşirme işlemi sadece Kapıkulu ocakları için gerçekleştirilmiyordu. Aynı zamanda yerel otorite konumunda bulunan önde gelenler çocuklarını Osmanlı sarayına rehin vererek merkezi yönetimin güvenini kazanmaya çalışıyorlardı. Bu çocuklar daha sonra İslamlaştırılarak Enderun'da eğitiliyor ve Müslüman Osmanlı devlet adamı olarak da yetiştiriliyorlardı. Üstelik bunlar sadece bireysel anlamda saygın konumlar elde ederek avantaj sağlamakla kalmıyor, mensubu oldukları Arnavut klanlarına, gruplarına, ailelerine, kabilelerine de büyük faydalar ve ayrıcalıklar temin ediyorlardı. Kaldı ki Osmanlı yönetimi de bunları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirerek kullanıyordu. Arnavut feodallerin saraya rehin olarak verilen çocukları birer Müslüman, Osmanlı devlet adamı olarak yetiştirilerek, ileride babalarının tasarrufundaki, Osmanlı işgali öncesinde kendi mülkleri ve egemenlikleri alanları dahiline giren toprakların, timar sahiplerini devralmak üzere Arnavutluğa geri gönderilmişlerdir. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser sayfa 67. Bu timar sahipleri bulundukları yörelerde halkın İslamlaşmasını sağlıyor ve çabuklaştırıyorlardı. Kaldı ki İstanbul'da devşirildikten sonra eğitilerek Arnavutluk'ta timar sahibi olan bu beyler, diğer Hristiyan ve Müslüman timar sahipleri karşısında ayrıcalık elde ederek de avantajlarını pekiştiriyorlardı. Diğer timar sahipleri de pozisyonlarını güçlendirerek ayrıcalık elde etmek amacıyla Hristiyan iseler Müslümanlaşmak durumunda kalıyorlardı. Bu tür Müslümanlaşmalar genellikle dinsel inanç motifi ve içeriği taşımıyor, ekonomik dünyevi çıkarıyla yerel ayrıcalıklı otoritenin pekişmesi bağlamında elde edilen veya edilecek avantajlara dayanıyordu. Bir başka ifadeyle Arnavut feodalleri Müslümanlaşmış görünüyor, gerçekte ise son derece güçlü yerel örfi geleneksel ilkeler çerçevesinde sosyal yaşam tarzına bağlı kalıyor, bağımsızlıklarını yine bu ilkeler doğrultusunda sürdürerek bağımlılarını korumaları altındakileri yönetiyorlardı. Kısacası gönüllü Müslümanlaşmanın arkasında merkezi otoritenin gözünü boyayarak, yerelde çıkar sağlamak ve sosyal pozisyonları güçlendirerek pekiştirmek amacı bulunuyordu. Bir dönem Katolik Roma'nın etkinliği altında Katolikleşen, bilhara Ortodoks Bizans'ın gücü karşısında Ortodokslaşan Arnavutlar, şimdi de Osmanlı askeri gücü karşısında İslam heterodoks inancı benimsiyor görünüyordu. Ancak bu Müslümanlaşma Ön Asya'daki İslami yapıdan da büyük farklılık gösteriyordu. İslam dininin toplumsal ilişki biçimlerini düzenlemede getirdiği bir takım kuralların Arnavut toplumsal yaşamına geçirilmeyişinde kabile içi kuralların varlığı büyük rol oynamıştır. Doktor Nuray Bozbora'da geçen eser sayfa 71. İslami uygulamadaki bazı farklılıkları kaydetmek gerekirse şu örnekler yeterli olabilir. İslamiyet'te ırksal ve sınıfsal fark gözetilmeyerek kast yapılanmasına izin verilmezken Arnavut kabile yönetimlerinde bir çeşit kast benzeri uygulamalar varlığını koruyordu. Gegalarda doğumla elde edilen ayrıcalıklar devam ediyor, reislik babadan oğula geçiyordu. Anadolu'da taddüdü zevcat, yani çok eşlilik uygulanırken Arnavutlar yaşamlarını tek eşle sürdürüyorlardı. Taddüdü zevcat burada kesinlikle uygulanmıyordu. Ayrıca İslamiyet'te evlilik müessesesinde sosyal ve ırksal sınırlama yapılmazken Arnavutlar'da konulan örfi geleneksel ırksal ve sınıfsal kayıtlar muhafaza ediliyordu. Yani Arnavutlar aynı sınıftan ve aynı ırktan olmayanların evlenmelerine izin vermiyorlardı. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser, sayfa 71. Anadolu'daki ile buradaki farklı uygulamada hiç şüphe yok ki heterodoks Bektaşi akımında büyük bir etkisi ve rolü bulunuyordu. Unutmamak gerekir ki esnek geçirgen heterodoks akım Arnavutların tek tanrılı dinler karşısındaki esnek geçirgen kimlik ve eğilimlerine daha uygun düşüyordu. Nitekim Bektaşilik sadece Arnavutluk yerelinde değil, merkezi yönetimde görevli Arnavut bürokratlar tarafından da kabul edilmiş bulunuyordu. Bu da Arnavutluk yerelindeki Bektaşiliği destekleyerek besliyor ve pekiştiriyordu. Ne var ki Arnavutluk yerelinde din toplumsal yaşamda geleneksel yaşam tarzının sosyal ilkeleri belirleyici olduğu için geri plana itiliyordu. Semavi dinlerin dünyevi ilkeleri dikkate alınmadığı için bu oluşumda yer alan Bektaşilik de geri planda kalıyordu. Ancak Bektaşiliğin kalenderi karakterinden gelen ve otorite karşıtı bir kimlik taşıyan etkileri de Arnavutluk yerelinde geniş çapta kendisini gösteriyor ve hissettiriyordu. Buna paralel olarak bazı Hristiyan ritüellerini içermesi de Arnavutların tarihsel süreçte geçirmiş olduğu evrelere uygun düşüyor ve örtüşüyordu. Bu nedenle tıpkı heterodoks Yeniçeri ocaklarıyla Arap-Sünni Sultan halife arasındaki kopukluk ve zıtlaşmaya Arnavutluk bağlamında da tanık olunuyordu. Bunun da ötesinde Sünni merkezi iktidar, Alevi yerel muhalefet denkleminin en katı örneklerine yine burada rastlanıyor, zaman süreci içinde artan zıtlaşma son derece kanlı boyutlara ulaşarak acı sonuçlar da doğuruyordu. Nitekim Arnavut toplumsal yaşamında Bektaşilik 19. yüzyılın başında Yanya Paşası Tepedelenli Ali Paşa'nın siyasi amaçlarıyla özdeşleşmesi sonucu siyasi alanda çok önemli bir unsur olarak ön plana çıkıyordu. Kapıkulu ocaklarının kapatılması sürecinin son aşamasında Mevlevi Sultan Halife 2. Mahmud ile sırtını ocaklara dayayan sivil Bektaşi önderleri ve cemaati karşı karşıya geliyordu. Arnavutluk'ta ise güneydeki Toskalar Bektaşiliğe, kuzeydeki Gegalar da geleneksel yaşam tarzını düzenleyen Dokakin Kanunu'na bağlanmış bulunuyorlardı. Tepedenenli Ali Paşa merkezi otorite ile Bektaşiler arasındaki gerginliği kendi yararına kullanmak amacıyla İstanbul'daki Bektaşilere çağrıda bulunuyordu. Tepedenenli derhal el altından müdahale ederek kendisinin bir Bektaşi muhibbi olduğunu ve sıkıntıda olan Bektaşi kardeşlerinin hayat ve saadetine kendisi kefil olacağını, gayrimemnunlara ve İstanbul'daki Ağası Elmas ile anlattı. Bu adeta bir davetti. Süleyman Külçü, adı geçen eser, sayfa 174. Merkeze karşı baş kaldıran Tepedelenli Ali Paşa böylece Osmanlı sosyal ve siyasal yaşamın geleneksel bir hastalığı olan Sünni merkez, Alevi yerel ve daha siyasal bir denklemle Sünni iktidar Alevi muhalefen kaplaşmasını, zıtlaşmasını kızıştırıyordu. Bu amaçla kendisi merkezi otorite karşısında yerelde Alevi Bektaşi muhalefet ayağını oluşturarak yereldeki kitleleri yanına çekmeye çalışıyordu. Nitekim Kapıkulu ocaklarının Bektaşi unsurlarıyla kovuşturmaya uğrayan diğer Bektaşiler Arnavutluk'ta toplanarak örgütleniyorlardı. Tepedelenli bu himaye hareketiyle Anadolu'da Yavuz Selim, Kanuni Süleyman ve müteakip zamanlarda birçok kanlar dökülmesine sebebiyet veren Şia-i Batıniye ve Ali Osman hükümetinin tekrar canlandırılmasını da düşünüyordu. Süleyman Külçü, adı geçen eser, sayfa 175. Tepedelenli Ali Paşa'nın Osmanlı merkezi yönetimine karşı Bektaşi yerel direnişini organize etmek amacıyla gerçekleştirdiği düzen sonucunda özellikle Güney Arnavutluk'ta çok sayıda Bektaşi tekkeleri açılıyordu. Bu tekkeler şu merkezlerde yoğunlaşıyordu: Manastır, Üsküp, Görice, Yanya, Prizren, Yakova, Kalkandelen, Kruya, Elbasan, Tırhala, Kesriye, Çoç, Dodorina, Deşdap, Melçan, Turan, Kebaturum, Normoriça, Karaçova, Kolonya, Barmaç, Leskovik, Koniçe, Kesareka, Fraşari, Purmedi, Nebroşta, Ergir, Ayasaranda, Tepedelen, Duka, Nemalya, Meriça, Boniri, Preşte, Putarit, Nrebel, Kasatani, Fras, Rabio, Kamori, Kremna, Kapani, Osman Teza, Gresiçe, Hakkali, Araninas, Dukas, Melan, Koskoviçe, Fieri, Berat. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 175-176. Ne var ki Tepedelenli Ali Paşa dini siyasetine alet etmek konusunda hayli isim yapmış bulunuyordu. Nitekim o sadece Bektaşiliği kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda Hristiyanları kazanmak için de onlardanmış gibi görünüyordu. Bazı dervişlere karşı kendisi muhibbi haneden göründüğü gibi bazen de mülhithane etvarı ile envai fisk ilan eylediğinden başka Hristiyan takımına dahi celb için meyil ve muhabbet ima ve hatta sanadidi milleti Rum'dan birinin kızını tezviç ve onun hatırı için diyerek müceddiden nice kiliseler bina ile böyle her yüzden görünmüş. Süleyman Külçe, adı geçen eser sayfa 177. Gerektiğinde çok yüzlü davranabilen tepedelenli Ali Paşa, Arnavutluk'taki bazı manastırları tekkelere, keşişlikleri Bektaşiliğe çevirerek yerel bir Hristiyan Bektaşilik inancı meydana getiriyordu. Süleyman Külçe, adı geçen eser sayfa 177. Tüm bu oluşumlar Arnavutluğun dinsel panoramasında hayli karmaşık bir oluşum meydana getiriyordu. Güneydeki Bektaşi Caferi heterodoks yapılanmaya karşın Arnavutluğun daha çok Kosova bölgesinde Sünni eğilim egemen bulunuyordu. Bunda Osmanlıların Balkan egemenliği konusunda stratejik bir bölge olan Kosova'da faaliyetlerini yoğunlaştırmış olması önemli bir rol oynuyordu. Bu bölgenin Türkleştirilmesi yönünde faaliyetler sürdürülürken Sünni eğilime de önem veriliyordu. Nitekim buradaki yerleşim birimlerinde özellikle de Priştine, İşkodra ve Elbasan gibi büyük şehirlerde medrese, Darül Hadis ve Sibyan mektepleri açılıyordu. Fakat hemen kaydetmek gerekir ki Arnavutlara dinsel taassup taşımamaları nedeniyle Alevi, Bektaşi, Sünni ayrılığı hiçbir zaman zıtlığa ve husumete dönüşmüyordu. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser sayfa 75. Ne ki bu dinsel hoşgörü kimi zaman o kadar ileri gidiyordu ki bazen din de anlamını kaybedebiliyordu. Arnavutlar farklı dinlere mensup olsalar bile birbirlerinin düzenledikleri dinsel törenlere ve ayinlere katılabiliyorlardı. Bununla da yetinmiyor, ilginç uygulamalar gerçekleştirebiliyorlardı. Dini tolerans o kadar ileri gitmiştir ki, birçok seyyahın anlattığına göre Hristiyan olarak vaftiz edilen bir çocuk, Müslüman çocuklar gibi sünnet edilmiştir ve hem Hristiyan hem de Müslüman ismi almışlardır. Bakınız Stravrianos, adı geçen eser sayfa 500. Skendi'ye göre ise bu durum tıpkı Kıbrıs Katoliklerinin dinsel kıyıma uğramamak için geliştirdikleri gizli Hristiyanlık ile özdeş bir durumu göstermektedir. Doktor Nuray Bozbor, adı geçen eser sayfa 76. Arnavutlar arasında yaygın biçimde görülen gizli Hristiyanlık dinsel nedenlerle katledilme kargısıyla değil de ekonomik ve siyasi çıkarlar sağlamak amacıyla uygulanıyordu. Gizli Hristiyanlık uygulanan bölgelerde genellikle erkeklerin Müslüman, eşlerin ise Hristiyan olduğu gözlemleniyordu. Uygulamada İslamiyet'i seçen erkekler Hristiyan inancını muhafaza ederek bu dine bağlı kalıyorlardı. Ancak Osmanlı Devleti'nin İslam tebaasına getirdiği ekonomik ve siyasi avantajlardan faydalanmak üzere görünüşte de olsa İslamiyet'i seçmek durumunda kalmışlardır. Bazı Müslümanlar hem imama hem de papaza gidiyorlardı. Bunlar Ayos Yerorios ve Ayos Nikolos'u sayıyor, hatta haç taşıyorlardı. Dinsel anlayışlarını Müslümanlık-Hristiyanlık karışımı bir yaklaşım olarak nitelemek mümkün olabilirdi. Doktor Nuray Bozbor, adı geçen eser sayfa 76. Gizli Hristiyanlık hiç kuşku yok ki Osmanlı Devleti bakımından büyük sorun oluşturuyordu. Zira dıştan Müslüman gibi görünen bu insanlar gerçekte tutucu Hristiyan olabiliyorlardı. Bu kimseler İzmir ve İstanbul gibi büyük kentlere gelerek sıradan Müslümanlar gibi davranıyor, ancak sosyal patlamalar sırasında gerçek yüzlerini gösterebiliyorlardı. Kaldı ki bu insanlar İtalya ve Sicilya'da Hristiyan, Osmanlı topraklarında Müslüman gibi dolaşarak her iki tarafta da provokatörlük ve kışkırtıcılık başta olmak üzere olumsuz ve karıştırıcı eylemlerde rol oynayabiliyor, sonra da ortadan kaybolabiliyorlardı. Keza bunlar en gizli yerlere bile kolaylıkla girebiliyor, istedikleri sabotajı gerçekleştirebiliyorlardı. Gizli din sahipleri özellikle mafyos eylemlerde önemli roller oynuyor, büyük başarılar elde ediyorlardı. Unutmamak gerekir ki Arnavutlar hem Hristiyan hem de Müslüman gemilerinde tayfalık yapabiliyorlardı. Özellikle Orta Akdeniz'e faaliyet gösteren korsan gemilerinde çok sayıda Arnavut korsana rastlanabiliyor, Osmanlı merkezi yönetimine bağlı garp ocaklarında da yoğun faaliyette bulunuyorlardı. Buna bir de Kapıkulu Ocakları ile merkezi yönetimde üstlendikleri askeri ve siyasi roller eklenecek olursa Arnavutların gizli din taşımasının ne denli önemli, hassas ve düşündürücü bir olgu olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bir başka ifadeyle başta İstanbul olmak üzere Osmanlı egemenliği altında cereyan eden olaylarda rol oynayan Arnavutların bu durumunu önemli dikkate almak doğru olur. Unutmamak gerekir ki mafyoz toplum yapısının en temel olgularından ve unsurlarından birinde çifte yaşam tarzı teşkil ediyordu. Gizli din olgusu ise çifte yaşam tarzının en çarpıcı örneğini oluşturuyordu. Bütün bunların yanı sıra Arnavutluğun özellikle kıyı batı şeridinde yer alan dağlık bölgede yaşayan kabileler Katolik Arnavutlardan oluşuyordu. Zira Osmanlı merkezi otoritesi etkili olamıyor, buralara kadar ulaşamıyor. Hatta buradaki Arnavut kabileler Osmanlı egemenliğine karşı direnerek kendi kendilerini yönetme hakkını elde etmiş bulunuyorlardı. Bunlar askerlik ve vergi gibi idari işler bakımından Osmanlı Devleti'ne bağlı bulunuyorlardı. Fakat dinsel bakımdan da Roma Katolik Kilisesi'nin gözetimi altında yaşıyorlardı. Nitekim İtalya'dan ve Avusturya'dan gelen Katolik din adamları kilisenin otoritesini etkin bir biçimde hissettiriyor, bu da Osmanlı ile ilişkileri ona olumsuz yönde etkileyerek yüzeyselleştiriyordu. Özellikle vergi konusunda avantaj sağlamak amacıyla Katolik Arnavutlar Müslümanlaşmış gibi görünerek Hristiyanlıklarını muhafaza ediyorlardı. Özellikle 18. yüzyılda Osmanlıların Ruslarla savaşması merkezi yönetimin tüm dikkatini Ortodoks Arnavutlara çevirmesine yol açıyor. Bu da Katolik Arnavutları hem rahatlatıyor hem de daha fazla bağımsızlaştırıyordu. Güneyde Yunanistan sınırına yakın bölgelerde yaşayan Ortodoks Arnavutlar başlangıçta daha serbest hareket edebiliyorlardı. Zira bunlar İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bulunuyor ve merkezi yönetim tarafından bir tehlike olarak görülmüyorlardı. Hatta ekonomik ve sosyal nedenlerle Ortodoks Arnavutlar gönüllü olarak Müslümanlaşıyorlardı. Ancak Osmanlılarla Rusların çatışmaya başlamaları Ortodokslara duyulan güveni sarsıyordu. Zira Ortodoks Arnavutlar da tıpkı Yunanlılar gibi Ortodoks olan Ruslara yanaşıyor, Rusya da dinsel paralelliği bahane ederek bunlar üzerinde korumacılık yapıyordu. Böylece Osmanlı otoritesi yönetim alanında kendisini hissettirirken, Ortodoks dinsel otorite eğitim, haberleşme, sosyal güvenlik ve adalet alanlarında etkinliğini artırıyor, yerele nüfuz ediyordu. Yerelden merkeze suç ihracı. Yerel yaşam tarzında mafyos değerleri paylaşan ve bu yaşam tarzını gittikleri her yere adeta kendileriyle birlikte taşıyan Arnavutlar, merkezi otoriteyi genel ahlak ve hukuk kurallarını yok saymak konusunda son derece çarpıcı örnekler sergiliyorlardı. Onların sergiledikleri bu örnekler içine girdikleri toplumların diğer grupları tarafından da kısa zamanda benimsenerek uygulanıyordu. Kaldı ki Arnavutlar kendi coğrafya ve yerel toplumlarının dışına çıktıkları zaman yasa dışı hareket etmek bakımından daha bir rahatlıyor ve pervasızlaşıyorlardı. Zira yerel ahlak ve yerel hukuk denetiminden kurtuldukları için toplumsal denetimin dışında kalıyor, merkezi hukukun uygulayıcısı olan kolluk kuvvetleri karşısında kendilerini daha özgür hissediyorlardı. Arnavut yerel hukuku işlenen cürümleri yerel toplulukları izletip denetletirken suçluların kaçıp kurtulma olanakları yok denecek kadar aza indirgeniyordu. Ancak yerel toplumun dışına çıkan Arnavutlar yeni çevrede bu tür bir denetimin söz konusu olmaması nedeniyle hem rahatça suç işleyebiliyor hem de tanık ve kanıt bulunamadığı için mafyos davranış biçimi sergileyerek ve korku salarak yakalarını kolayca kurtarabiliyorlardı. Arnavutların bu mafyoz yaşam biçimi yüzyıllarca büyük bir değişime uğramıyor, özellikle İstanbul'a göç edenler yeni toplum içinde mafyoz bir başıbozukluk sergiliyorlardı. Burada bazı Arnavutlar sadece yerel ahlakları doğrultusunda suç işlemekle kalmıyor, ekonomik çıkara dayalı suçlar konusunda da geniş bir açılım yapıyorlardı.